Ayrım 10.
O da Anatol'ün evinde oturuyordu. Pierre neşeli neşeli çevresine bakınarak gülümsedi. "Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor?" diye sordu. Anatol, "Durun," dedi. "O sarhoş değil. Versene şu şişeyi." Sonra sofradan bir bardak alarak Pierre'e yaklaştı. "Önce iç de ondan sonra." Pierre arka arkaya bardak bardak içmeye başladı. Bu arada pencerenin önünde toplanmış sarhoş konukları kaşlarının altından süzüyor, onlara kulak veriyordu. Anatol ona şarap dolduruyor, Dolohov'un orada bulunan İngiliz denizcisi Stevenson'la bahse tutuştuğunu anlatıyordu. Söylediğine göre Dolohov 3. kattaki pencerelerden birine çıkıp oturacak, ayaklarını dışarıya sarkıtacak, bu durumda bir şişe rom içecekti. Anatol bunları anlattıktan sonra Pierre'e son bardağı uzattı. "Hadi dibine kadar iç, içmezsen bırakmam." Pierre, "Hayır istemiyorum," dedi. Sonra Anatol'u iterek pencereye yaklaştı. Dolohov İngiliz'i kolundan tutmuş, giriştikleri bahsin şartlarını kesin sözlerle açık açık anlatıyor, bunları söylerken daha çok Anatol ile Pierre'e bakıyordu. Dolohov orta boylu, kıvırcık saçlı, açık mavi gözlü bir adamdı. 25 yaşlarındaydı. Bütün piyade subayları gibi bıyıksızdı. Bu sebeple yüzünün en belirgin özelliği olan ağzı olduğu gibi görünüyordu. Ağzının çizgileri olağanüstü denecek kadar ince ve biçimliydi. Üst dudak tam ortada dolgun, gergin, sivri bir uç halini alıyor, alt dudağın üzerine sert bir şekilde iniyordu. Bu yüzden daima ağzın iki tarafında, biri sağda biri solda, iki ayrı gülümseyiş meydana geliyormuş gibi oluyordu. Yüzünün bütün çizgileriyle birlikte bir de o meydan okuyan sert zeki bakışlarına dikkat edilirse insan öyle bir etki altında kalıyordu ki bu yüzü fark etmemek imkansızdı. Dolohov zengin değildi, nüfuzlu kimselerle ilişkileri yoktu. Anatol binlerce rubleyi har vurup harman savurduğu ve Dolohov onun evinde yaşadığı halde onları tanıyan herkesi kendisine Anatol'den daha fazla hürmet ettirmesini bilmişti. Anatol'de bile ona karşı öyle bir hürmet duygusu vardı. Dolohov her çeşit kumar oynuyor, hemen her zaman da kazanıyordu. Ne kadar içerse içsin, düşünceleri hiçbir zaman duruluğundan bir şey yitirmezdi. Kuragin'de, Dolohov'da, Petersburg'da ömürlerini eğlenceyle geçiren çapkınlar aleminin tanınmış kişileriydi. Ortaya bir rom şişesi getirilmişti. İki uşak pencerenin dışı tarafına oturmaya imkan vermeyen çerçeveyi ellerinden geldiği kadar acele ederek aynı zamanda çevrelerindeki bayların emir ve bağırışmalarından şaşkın bir halde kırıyorlardı. Anatol muzaffer bir tavırla pencereye yaklaştı. O anda içinden bir şey kırmak geliyordu. Uşaklar itti, pencerenin çerçevesini yakaladı. Ama çerçeve bir türlü çıkmıyordu. Camı kırdı, sonra Pierre'e döndü. "Hadi bakalım pehlivan, bir de sen dene." Pierre pencerenin çerçevesini yakaladı, kendisine doğru çekti. Meşe çerçeveyi çatırdattı. Bir kısmını kırarak, bir kısmını sökerek yerinden çıkardı. Dolohov, "Hepsini çıkar," dedi. "Yoksa tutunduğumu zannederler." Anatol, "İngiliz böbürleniyor ha? İyi mi?" diyordu. Pierre elinde bir rom şişesiyle pencereye yaklaşan Dolohov'a bakarak "İyi," dedi. Pencereden aydınlık bir gök ve sabahla akşamın birbirine karışmış kızıllığı görülüyordu. Dolohov elinde rom şişesi pencereye sıçradı. Orada ayakta durarak odadakilere "Dinleyin," diye bağırdı. Herkes sustu. Dolohov devam etti. "Ben ortaya İngiliz ne dediğini anlasın diye Fransızca konuşuyordu ama Fransızcası pek iyi değildi. 50 emperyal koyarak bahse giriyorum." İngiliz'e baktı. "İsterseniz 100 olsun ha?" İngiliz, "Hayır, 50 yeter," dedi. "Peki, 50 emperyal olsun. Bahse giriyorum ki bir şişe romu pencerenin kenarında şurada oturarak şişeyi ağzımdan hiç ayırmadan dibine kadar içeceğim." Bunu söylerken eğildi, duvarın, pencerenin dış tarafındaki meyilli çıkıntısını gösterdi. "Hem de hiçbir yere tutunmadan, öyle değil mi?" İngiliz, "Çok güzel," dedi. Anatol İngiliz'e döndü, onu frakının düğmesinden yakaladı, adama yukarıdan bakarak, İngiliz kısa boyluydu, bahis şartlarını İngilizce tekrarlamaya başladı. Dolohov dikkati üzerine çekmek için elindeki şişeyle pencerenin kenarına vurarak bağırdı. Dur dur Kuragin, beni dinleyin. Eğer burada aynı şeyi yapacak biri varsa ben 100 emperyal veriyorum. Anladınız mı? İngiliz başını salladı. Ama bu hareketinden yeni bahsi kabul edip etmediği anlaşılamıyordu. Anatol İngiliz'i bırakmıyor, onun ikide bir başını sallayarak her şeyi anladığını belirtmesine önem vermeden Dolohov'un sözlerini İngilizce'ye çeviriyordu. O akşam bütün parasını kumarda kaybetmiş, delikanlı denecek kadar genç, zayıf bir süvari muhafız subayı pencereye çıktı, dışarı sarkarak aşağı baktı. Kaldırım taşlarına bir göz atarak "Ay, ay, ay" diye mırıldandı. Dolohov kendine gel diye bağırdı. Subayı pencereden indirmek için çekti. Genç adam mahmuzları birbirine takıldığı için beceriksiz bir hareketle odaya atladı. Dolohov kolayca alabilmek için şişeyi pencerenin kenarına koydu. Dikkatli hareketlerle yavaş yavaş pencereye çıktı. Ayaklarını aşağı sarkıttı. Sonra iki eliyle pencerenin kenarına tutunarak oraya yerleşip yerleşemeyeceğini kestirmeye çalıştı. Sonunda yerleşip oturdu. Ellerini indirdi. Sağa sola kımıldadı. Şişeyi aldı. Anatol ortalık iyice ağardığı halde iki mum getirip pencerenin kenarına koydu. Beyaz gömlekli Dolohov'un sırtıyla kıvırcık saçları iki taraftan da aydınlatılmış oldu. Herkes pencerenin yanında toplanmıştı. İngiliz en önde duruyordu. Pierre gülümsüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Odadakiler arasında diğerlerinden daha yaşlı biri, korkulu, öfkeli bir yüzle birden öne doğru çıktı. Dolohov'un gömleğinden tutmak istedi. Diğerlerinden daha aklı başında olan adam, "Yaptığınız çılgınlık baylar," dedi. "Düşerse paramparça olur." Anatol onu durdurdu. "Dokunma ona. Dokunursan korkar, düşüp parçalanır." "Öyle değil mi? Ne yaparsın o zaman? Söyle ha?" Dolohov arkasına baktı. Gene pencerenin iki tarafına tutunarak duruşunu düzeltti. İncecik dudaklarını kısarak dişlerinin arasından konuştu. "Bir daha kim bana sokulursa yakalar şuraya atarım. Hadi bakalım." "Hadi bakalım" dedikten sonra tekrar döndü, ellerini aşağı indirdi, şişeyi aldı, ağzına yaklaştırdı, başını arkaya attı. Sonra dengeyi korumak için boş olan elini de yukarıya kaldırdı. Cam kırıklarını toplamaya başlamış uşaklardan biri yere eğilmiş durumda iki büklüm durakladı. Gözlerini pencereden ve Dolohov'un sırtından ayıramıyor, dik dik bakıyordu. Anatol dimdik duruyordu. Gözlerini iri iri açmıştı. İngiliz dudaklarını uzatmış, yan yan bakmaktaydı. Biraz önce bu işi engel olmaya çalışan adam odanın bir köşesine kaçmış, divanın üzerine yatarak yüzünü duvara çevirmişti. Pierre elleriyle yüzünü kapatmıştı. Dudaklarında bir gülümseyiş unutulup kalmış gibiydi. Çünkü şimdi yüzünde büyük bir korku ve dehşet vardı. Herkes susuyordu. Pierre ellerini gözlerinden çekti. Dolohov hep aynı biçimde oturuyordu. Yalnız başı o kadar arkaya kıvrılmıştı ki ensesindeki kıvırcık saçlar gömleğinin koluna değiyor. Şişeyi tutan eli gittikçe daha yukarı, daha yukarı kalkarak harcadığı çabadan ötürü titriyordu. Belliydi ki şişe gittikçe boşalıyor, boşaldıkça yukarı doğru kalkıyor. Dolohov bu yüzden başını daha çok arkaya eğiyordu. Pierre neden bu kadar uzun sürüyor diye düşündü. Ona yarım saatten fazla geçmiş gibi geliyordu. Birden Dolohov sırtını geriye doğru verdi, eli sinirli sinirli titredi. Bu titreyiş meyilli çıkıntı üzerine duran vücudunu yerinden oynatmaya yetti. Bütün vücudu kaydı. Eli ve başı sarf ettiği çabadan ötürü şimdi daha da şiddetle titremekteydi. Bir eli yukarı kalktı, pencerenin kenarına tutunmak istedi, tutunamadı, yine aşağı indirdi. Pierre tekrar gözlerini yumdu. Kendi kendine "bir daha açmayacağım" diye söylendi. Birden çevresinde her şeyin kımıldadığını hissetti. Gözlerini açıp baktı, Dolohov pencerenin kenarında ayakta durmaktaydı. Yüzü sapsarı ama neşeliydi. "Bomboş!" diye bağırdı. Sonra şişeyi İngiliz'e fırlattı. İngiliz çevik bir hareketle yakaladı. Dolohov pencereden atladı. Vücudundan keskin bir rom kokusu yayılıyordu. Her taraftan "Mükemmel! Aşk olsun! İşte bahis diye buna derler! Hay Allah!" sesleri geliyordu. İngiliz cüzdanı çıkarmış parayı sayıyordu. Dolohov kaşlarını çatmış susmaktaydı. Pierre pencereye doğru fırladı. Baylar, benimle bahse tutuşan var mı? Ben de aynı şeyi yapacağım diye bağırdı. Hem bahse tutuşmasak da olur. Emret bir şişe getirsinler. Ben de aynı şeyi yapacağım. Emret getirsinler. Dolohov gülümsüyordu. Yapsın bakalım, yapsın. Her taraftan çeşitli sesler duyuldu. Hiç olur mu? Çıldırdın mı sen? Buna kim razı olur? Merdivenden inerken bile senin başın döner. Pierre, içeceğim. Bir şişe rom ver bana diye bağırdı. Kararlı bir tavırla sarhoş sarhoş masaya bir yumruk indirdi. Sonra pencereye tırmandı. Onu ellerinden yakalamaya çalıştılar ama Pierre o kadar kuvvetliydi ki yanına her yaklaşanı itip uzaklara fırlattı. Anatol, hayır, onu böyle yola getiremezsiniz. Ne yapsanız boşuna dedi. Durun ben onu kandırırım. Beni dinle. Seninle bahse tutuşmaya razıyım. Ama bugün değil, yarın. Şimdi hep beraber gidelim. Pierre, gidelim, gidelim diye bağırdı. Mişka'yı da beraber götürelim. Sonra ayıyı kucaklayıp kaldırdı. Onunla beraber odada fırıl fırıl dönmeye başladı. Prens Vasili, Anna Pavlovna'nın suvaresinde ona biricik oğlu Boris için yalvarmış olan Prenses Drubetskaya'ya verdiği sözü tutmuştu. Genç adamın durumu, hükümdara arz edilmiş arkadaşlarından ayrı bir muamele yapılan delikanlı, Semyonovski muhafız alayına az seymen olarak nakledilmişti. Ama Anna Mihalyovna'nın bütün çabalarına, bütün uğraşmalarına rağmen Boris ne Kutsova yaver olabilmiş ne de onun yanında bir görev alabilmişti. Anna Mihalyovna, Anna Pavlovna'nın gecesinden sonra hemen Moskova'ya evlerinde kaldığı zengin akrabaları Rostovların yanına dönmüştü. Çok kısa bir süre önce orduya katılan, hemen sonra da muhafız alayına az seymen olarak nakledilen taparcasına sevdiği Borenka'sı, çocukluğundan beri bu ailede yetişmişti. Yıllardır da onların yanında oturuyordu. Muhafız alayı Petersburg'dan 10 Ağustos'ta yola çıkmıştı. Anna Mihalyovna'nın oğlu ise üniforma diktirmek için Moskova'da kalmıştı. Alaya Radzivilov yolunda yetişecekti. Rostovlar'da iki kişinin, ana ile küçük kızın isim günü kutlanıyordu. İkisinin de adları Natalya'ydı. Kontes Rostova'nın Povaraskaya'daki dillere destan olmuş büyük evinin kapısına altı atlı arabalar durmadan gelip gidiyor, sabahtan beri tebrike gelenleri getiriyordu. Kontes, güzel büyük kızıyla birlikte durmadan değişen konuklarla dolu salonda oturuyordu. Kontes, doğulu kadınların tipinde, zayıf yüzlü, 45 yaşlarında bir kadındı. Çocukları yüzünden yıprandığı belliydi. Çünkü tam 12 çocuğu vardı. Aslında dermansızlıktan ileri gelen ağır hareketleri, yavaş konuşması, ona karşısında bulunanlarda saygı uyandıran anlamlı bir hal veriyordu. Prenses, Anna Mihalyovna, Drubetskaya aile fertlerinden biriymiş gibi yanlarında oturuyor, konukları ağırlamak, onlarla konuşmak işinde ev sahiplerine yardım ediyordu. Gençler kabulde bulunmanın gereksiz olduğunu düşünerek arka odalarda toplanmışlardı. Kont konukları karşılıyor, onları kapılara kadar geçiriyor, herkesi yemeğe davet ediyordu. İsim günleri kutlanan sevgili yakınlarım namına size çok teşekkür ederim, Maşer ya da Monşer diyordu. Karşısındaki kendisinden yüksek biri olsun, aşağıda biri olsun hiç ayrım yapmadan herkese Maşer ya da Monşer derdi. Bakın tekrar söylüyorum, yemeğe gelmezseniz gücenirim Monşer. Bütün ailenin adına içten rica ederim Maşer, Borisçik anlamına. Kont bu sözleri sinek kaydı tıraşlı, temiz, dolgun yüzünde hep aynı neşeli ifadeyle, aynı kuvvetli el sıkışlarıyla sık sık hafifçe eğilip selam vererek bir ayrım yapmadan davranışlarında hiçbir değişiklik olmadan söylüyordu. Bir konuyu geçirdikten sonra salondaki kadın ya da erkek diğer konunun yanına dönüyor, hayattan zevk almasını bilen, yaşamasını seven bir insanın çevik hareketleriyle bir koltuk çekip bacaklarını açarak oturuyor, ellerini dizlerinin üzerine koyuyor, anlamlı anlamlı hafifçe sallanarak bugün hava nasıl olacak acaba gibi sözler söylüyor, karşısındakinin sağlık durumuyla ilgileniyor, bazen Rusça, bazen de çok kötü ama kendine güvendiğini gösteren bir Fransızca ile konuşuyor, sonunda yorgun ama ne olursa olsun üzerine aldığı ödevi yerine getiren bir insan tavrıyla yerinden kalkıp çıplak başındaki tek tük ağarmış saçları eliyle düzelte düzelte konuğu kapıya kadar geçiriyor, onu da yemeğe davet ediyordu. Bazen holden dönerken limonluktan sonra hizmetçi dairesinden geçip 80 kişilik bir sofranın kurulduğu büyük mermer salona giriyor, masaları açan, damalı örtüleri seren ya da gümüşleri porselenleri taşıyan uşaklara bakıyor, kahyası aynı zamanda soylu bir kişi olan Dmitri Vasilievich'in yanına çağırıyordu. ''Aman Mitenka, dikkat et, her şey iyi olsun.'' diyordu. Sonra memnunlukla kenarlara açılmış kocaman masaya bakarak, ''Hah şöyle, işin başı servistir, hah şöyle.'' dedikten sonra kendinden hoşnut bir tavırla içini çekerek tekrar salona dönüyordu. Kontes sokağa çıktığı zamanlar arabasının arka tarafında durmakla görevli iri yarı bir uşak salona girerek bas sesiyle ''Maria Lvovna Karagina ile kızı'' diye haber verdi. Kontes bir an düşündü. Üzerinde kocasının resmi bulunan altın enfiye kutusundan biraz enfiye alıp burnuna çekti. Sonra ''Bu ziyaretler beni bitirdi.'' dedi. ''Neyse, bunu son olarak kabul edeceğim. Ne yapalım? Bu kadın kibirlinin biridir.'' Sonra sanki ''Son darbeyi de vurun bakalım.'' der gibi üzüntülü bir tavırla uşağa ''Buyursunlar.'' dedi. Uzun boylu, şişman, her haliyle kibirli görünen bir kadınla yuvarlak yüzlü, gülümseyen kızı giysilerini hışırdata hışırdata salona girdiler. Charcomet ilia silonctem, ele et alete, la pauvre enfant, obal derozomovski, et la comtesse apraxine, je te si hores. Neşeli kadın sesleri birbirine karışıyor, konuşmaların arasında giysilerin hışırtısı, çekilen iskemlelerin gıcırtısı duyuluyordu. Konuşma başlamıştı ama öyle bir konuşmaydı ki konuklar ilk fırsatta roplarını hışırdatarak yerlerinden kalkabilir. Je suis bien charme, la sainte maman, et la comtesse apraxine. Çok memnun oldum, annemin sağlık durumu, comtesse apraxine'di. Dedikten sonra gene eteklerini hışırdata hışırdata hole çıkıp kürklerini ya da yağmurluklarını giyerek gidebilirlerdi. O günlerde herkesin dilinde dolaşan bir konudan Çariçe Katerina zamanında yakışıklılığıyla ün salmış zengin ihtiyar Kont Bezuhov'un hastalığıyla onun Anna Pavlovna'nın suvaresinde yakışıksız davranışlarda bulunan evlilik dışı oğlu Pierre'den söz açılmıştı. Konuk hanım, ''Zavallı konta çok acıyorum.'' diyordu. ''Zaten sağlık durumu çok kötüydü. Şimdi de oğlu yüzünden büyük üzüntü içinde. Bu onu öldürecek.'' Kontes, Kont Bezuhov'un niye bu kadar üzüldüğünü daha önce belki 15 kere dinlediği halde bunun neden ileri geldiğini bilmiyormuş gibi ''Ne olmuş ki?'' diye sordu. Konuk hanım anlatmaya devam etti. İşte şimdiki terbiye. İşittiğime göre bu genç daha yabancı ülkelerdeyken iyice başıboş bırakılmış. Şimdi ise Petersburg'da öyle müthiş şeyler yapmış ki onu oradan polis kuvvetiyle çıkarmışlar. Kontes, bakın hele dedi. Anna Mihalyovna söze karıştı. Bu delikanlı kendisine kötü arkadaşlar seçmiş. Prens Vasili'nin oğlu Dolohov adında biri. Bir de o. Neler neler yapmışlar. İkisi cezalandırılmış. Dolohov'un rütbesi alınmış, Bezuhov'un oğlu Moskova'ya sürülmüş. Anatol Kuragin'e gelince, babası bir çaresini bulup yaptıklarını örtbas edebilmiş. Ama onu da Petersburg'dan sürmüşler. Kontes, peki ne yapmışlar bunlar canım diye sordu. Konuk hanım, bunlar haydut, tam anlamıyla haydut dedi. Hele Dolohov. Maria Ivanovna, Dolohova'nın oğludur. Annesi çok saygıdeğer bir kadın. Öyleyken ne yaptı biliyor musunuz? Olup bitenleri hayalinizde canlandırın. Üçü bir yerden ayı bulmuşlar. Onu arabaya almışlar. Oyuncu kızların yanına götürmüşler. Polis gürültülerini bastırmaya koşmuş. Onlar da o semtin komiserini yakalayıp ayıyla sırt sırta bağlamışlar. Sonra ayıyı Moyka'ya koyvermişler. Ayı yüzüyormuş. Komiser de sırtındaymış. Kont gülmekten katılıyordu. Tam da komisere yakışır bir durum. Maşer diye bağırdı. Ah ne korkunç şey. Bunda gülünecek ne var kont? Prensesin bu sözüne rağmen bayanlar da gülmekten kendilerini alamamışlardı. Konuk bayan devam etti. Zavallı adamcağızı güç bela kurtarmışlar. Sizin anlayacağınız Kont Kiril Vladimirovich Bezuhov'un oğlu kendisine bundan daha akıllıca bir şey bulamamış. Oysa onun için çok terbiyeli, çok akıllı diyorlardı. Bakın yabancı ülkelerdeki terbiye insanı nerelere sürüklüyor. Umarım ki zenginliğine rağmen onu burada hiç kimse evine almaz. Bana da takdim etmek istediler, kesinlikle reddettim. Benim kızlarım var. Kontes genç kızlar duymasın diye hafifçe eğilerek sordu. Neden bu genç için o kadar zengindir diyorsunuz? Genç kızlar konuşulanları hiç dinlemiyorlarmış gibi bir tavır takınmışlardı. Kontes devam etti. Kont'un yalnız evlilik dışı çocukları var. Öyle sanıyorum ki Pierre'de meşru olmayan bir çocuktur. Konuk bayan elini salladı. Kont'un en aşağı 20 kadar meşru olmayan çocuğu var sanırım. Prenses Anna Mihalyovna sosyetedeki ilişkilerini, aynı zamanda orada olup bitenleri çok iyi bildiğini açıklamak istediğini belirten bir tavırla konuşmaya katıldı. Ötekiler gibi alçak sesle ve anlamlı bir şekilde, "Asıl mesele şu," dedi. Prens Kiril Vladimirovich'in nasıl ün saldığını bilmeyen kalmadı. Çocuklarının sayısını bile şaşırtmıştır. Ama bu Pierre dedikleri en sevgili oğluymuş. Kontes, "İhtiyar ne yakışıklı adamdı," dedi. "Daha geçen yıl bile ne hoştu. Hayatımda ondan yakışıklı erkek görmedim." Anna Mihalyovna, "Şimdi çok değişti," dedi ve devam etti. "Şunu demek istiyorum ki, karısının tarafından doğrudan doğruya bütün servetin varisi Prens Vasili'dir. Ama Pierre'i babası çok severmiş, eğitimiyle çok meşgul olmuş, hükümdara bile yazmış. Onun için ölürse sağlık durumu o kadar kötü ki ölmesi her an bekleniyor. Hatta Petersburg'dan Loren bile geldi. O koca servet Pierre'e mi, Prens Vasili'ye mi, kime kalacak hiç kimse kestiremiyor. Topraklarında 40 bin köylü oturuyor, ayrıca milyonları var. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü bunları bana Prens Vasili'nin kendisi söyledi. Zaten Kiril Vladimirovich bana ana tarafından üçüncü göbekten dayı olur. Bizim Borya'yı vaftiz ettiren odur." Bu son sözleri sanki buna pek önem vermiyormuş gibi söylemişti. Konuk bayan, "Prens Vasili Moskova'ya dün geldi," dedi. "Bana söylediklerine göre yarın teftişe çıkıyormuş." Prenses, "Evet ama entre nous, laf aramızda, bu yalnız bir bahane," diye karşılık verdi. Aslında kendisi Kiril Vladimirovich'in sağlık durumunun çok kötü olduğunu haber aldığı için onu görmeye gelmiş. Kont, "Yalnız maşer. Bence bu çok hoş bir şaka," dedi. Ama daha yaşlıca olan konuğun kendisini dinlemediğini fark edince genç kızlara dönerek sözüne devam etti. "Kim bilir komiserin hali nasıldı? Gözümün önünde canlandırıyorum da." Komiserin suyun içinde nasıl kollarını sallayıp durduğunu göstermek için kollarını bir aşağı bir yukarı salladı. Sonra gene her zaman iyi yemekler yiyen, özellikle güzel içkiler içen insanlara özgü kalın bir sesle şişman vücudu sarsılırcasına kahkahalarla gülmeye başladı. Sonunda, "Her neyse," dedi, "yemeğe bize buyurun." Bir sessizlik oldu. Kontes konuğuna bakarak tatlı tatlı gülümsüyor, yine de o anda kadın kalkıp giderse bundan fazla üzüntü duymayacağını belli ediyordu. Konuk bayanın kızı artık elbisesini düzeltiyor, soran bakışlarla annesine bakıyordu. Tam o sırada yandaki odadan kapıya doğru birkaç erkekle birkaç kadın koşuşuyormuş gibi sesler duyuldu. Biri bir iskemleye takılıp gürültüyle yere devirdi. Sonra 13 yaşlarında bir kız, müslinden kısa etekliğinin içinde bir şey saklayarak içeri daldı. 3. kaset, 1. yüzün sonu.